Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما كانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah, dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde daha iyi yaşamak için ilk adım sayılan düşünme ve fikir yorma konusunu ele aldık. İnsanoğlu hangi yeteneğini daha fazla kullanıyorsa o yeteneği o kadar gelişir ve yetişir. Doğal olarak düşünme yeteneğine de zaman ayrılırsa onun düşünme gücü de artacak ve daha iyi kararlar alabilecektir. Böyle bir kişi kendi hayatını ciddi bir şekilde kontrol altına alıp bütün yaşam meselelerinde çözümleyici, dinamik ve çözüm bulan bir zihne sahip olacaktır. Zaman yönetimi uzmanı Alex McKenzie şöyle bir değerlendirme yaptı. Her yenilginin sebebi düşüncesiz uygulamaya geçmektedir. Her işe başlamadan önce kafa yorma ve düşünme, Allah Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve diğer elçilerin emirlerindendir. Akıl, cehalete yolu kapamak ve bilgisizlikten uzaklaşmak demektir. Akıl, gerçeği kavramamıza yardımcı olan bir güçtür. İnsan nefsi asi ve evcilleşmemiş bir hayvan gibidir. Bu vahşi hayvan dizginlenmezse, asi bir şekilde insanı her yöne çeker, hayatı da bulanık bir hale getirir. Nefis, insanın aklı ve düşüncesiyle kontrol edilmelidir. Peygamber Efendimiz, aklın tanımını yaparken bu nimeti, bilgisizliği ve cehaleti uzaklaştırmak için en büyük araç olarak değerlendirerek şöyle buyurmaktadır. Gerçekten de akıl cehaletin yolunu keser. Asi ammare, nefsi ise en bayağı yaratıklardandır. Eğer dizginlenmezse bunalım ve şaşkınlık yaratır. Akıl böylece cehaleti kontrol eder. Söylenenlere göre bir gün cahil bir insan, Aristo yanında akıllı bir adamın aybını aradı ve kötüledi. Akıllı adam ise sessiz kalmayıp hiddetli bir şekilde cevabını verdi. Aristo, cahil adama bir şey söylemedi. Ancak akıllı adamı kınadı. Akıllı adam şaşkınlıkla şöyle sordu. Neden beni kınıyorsunuz ki? İlk olarak o benim hakkımda kötü konuştu. Ayrıca o cahil birisi ancak ben bilim biriktirmiş bir insanım. Aristo ise şöyle cevapladı. İşte ben de bu nedenden dolayı seni kınıyorum. Akıllı bir insan cahil insanları tanır. Çünkü kendisi de bir dönem cahil olup daha sonra bilgi biriktirerek alim olur. Ancak cahil insan alim insanı tanıyamaz. Çünkü kendisi hala alimliği yaşamamıştır. Kur'an-ı Kerim öğretileri ve Allah Resulü, Peygamber Efendimizin öğretileri bakımından insan, aklın yanlış gördüğü bir şeye inanmaması gerekir. Aklın uygun görmediği vasıflara sahip olmamalıdır ve aklın layık görmediği girişimlere başvurmamalıdır. İslam dini işte bu doğrultuda akıllı ve düşünen insanlar yetiştirmek peşindedir. Allah-u Teala ise bu ülkü doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 100. ayeti şerifesinde şöyle buyurmakta. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Akıl ve düşünme gücü insanoğlunun kendi dünyevi hayatını düzene sokması için yararlanması gereken en iyi ve en değerli araçtır. Aslında insanlar arasındaki fark da onların düşünceleri ve inançlarından kaynaklanır. Her insan kendi zihni ve kalbi inanışlarına göre kendi hayatındaki meseleleri yönetir. Başarılı insanlar yüce ve olumlu inançları, dinamik ve yaratıcı düşünceleri ile başarıları yaratırlar. Başarısız insanlar ise kötümserlik ve cehalet ile kendi hayatlarını karanlıklara sürüklerler. Hayat yapbozunun dizilişi ve tamamlanması kendi elimizde ve yönetimi de aklımızın kontrolündedir. Tabii farklı farklı olaylar, zorluklar ve bunalımlar her insan için geçerlidir. Zor ve yıpratıcı durumlarda Allah'a tevekkül etmek ve ondan hayır istemek, ayrıca akıl gücü ile hayatı yönetmek en iyi yoldur. Örneğin bir insan çocuğunun hastalandığını duyunca çıkmaza girmiş gibi hisseder kendini. Başka birisi ise bu haberi duyunca çocuğunun tedavisi için elinden geleni ardına koymaz. Hayat işlerinin yönetimi, doğru planlama ve hayatın zararı ve kârının ayırt edilmesi akıl vasıtasıyla yapılabilir. İslami rivayetlerde ise hayat işlerini ve geleceğini daha iyi anlamak için fikir ve düşünceden yararlanılması yönünde birçok tavsiyede bulunulmuştur. İmam Sadık aleyhisselam da bir rivayette şöyle buyuruyor. Bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gidip Peygamber Efendimiz'den ona tavsiyede bulunmasını rica etti. Peygamber Efendimiz ise 3 kere tavsiyede bulunursam uygulayacak mısın diye sordular. Peygamberin yanına giden kişi ise 3 kez evet ey Allah Resulü dedi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdular. Sana tavsiyem bir işi yapmak istediğin zaman o iş ile ilgili tedbirli bir şekilde düşünmendir. Bu iş senin gelişmene ve hidayetine sebebiyet verecek. Ancak seni doğru yoldan uzaklaştırırsa onu yapmaktan sakın. Allah Resulü'nün bu kişiden söz vermesini istemesinden işlerin sonunu düşünmesini ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkün. Allah Resulü bize tedbirli bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini ve tamamen düşünmediğimiz bir işe başlamamamız zaruretini, bunun sonuçları olacağını anlatmak istiyor. Aklını kullanan bir insan bir işe başlamadan önce işlerin sonunu düşünür. Böyle bir insan sadece zihnindeki işlere maddi ve manevi etkilerini değerlendirerek girişir. Aklın şer ve hayır, hak ve batılı ayırma aracı olmasından dolayı akıl sayesinde bir işin bütün boyutları düşünülüp daha sonra uygulamaya geçilebilir. Psikologların belirttiğine göre akıl yaratılış aleminin kemaline ermek için bir köprü sayılır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayat işlerindeki düşünme yer vermekle ilgili şöyle buyurmuştur. Tavsiyem, hangi işi yapmak isterseniz onun sonuçlarını düşünmeniz gerektiğidir. Bu iş gelişmene yardımcıysa iyidir. Ancak fesat ve batmana neden olursa onu bırak. Thank you. Hikayelerde günlerin birinde bir serçe kendine yuva kurduğu anlatılmaktadır. Bu serçe büyük bir çaba neticesinde ağaç üzerinde bir yuva yaptı. Bu serçenin yuva yaptığı ormanda ise bir çavuş kuşu alim bir kuş olarak bilinirdi. Çavuş kuşu her daim serçeye bu ağaç üzerinde yuva yapmaması gerektiğini söylüyordu. Ancak serçe onun bu sözünü hiç ciddiye almadı. Uzun zaman geçtikten sonra serçe orada yumurtladı ve her gün bu yumurtalarına en iyi şekilde baktı. Artık yavru serçelerin yumurtalardan çıkma zamanı gelmişti. Bir gün aniden insanların testere sesleri ormanın sessizliğini bozdu. Serçe bu gürültü duyunca ağlar, göz ve yalvarış ve yakarış haliyle alim çavuş kuşunun yanına gidip yardım istedi. Çavuş kuşu ona, "Sen insanların geçtiği bir yolda yuva kurup benim uyarılarımı ve tavsiyelerimi de hiç kale almadın. Artık benim elimden bir şey gelmez. Pişmanlık, acelenin ve düşüncesiz davranmanın kaçınılmaz sonucudur." İşlerin sonuçlarını düşünmek, akıllı ve düşünce sahibi insanların bariz özelliklerindendir. Bu özellik ise her insana daha iyi yaşama fırsatını hediye eder. Geleceği ve işlerin sonunu düşünmeyen insanlar her daim hata yapma ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Karar vermek için gereken en önemli malzeme ve araçlar arasında geleceği düşünme ve uzakları görme ve işlerin sonucunu tahmin etmeye çalışmaktır. Bu araçlar ise her insanın hayat kalitesini artırmak için gereklidir. İşlerin sonunu ve geleceğini düşünmeden davranan tedbirsiz insanlar sürekli hayatın monotonluğundan yakınıp hatalara sıkça düşen ve pişman olan insanlar olurlar. İşleri farklı yönleriyle değerlendirerek ve geleceği düşünmek tedbirli olmak demektir. Karar alma sürecinde ise tedbir ve önceden düşünmeden daha önemli bir etken yoktur. Büyüklerimiz şöyle belirtiyorlar. Düşüncesiz ve basiretsiz bir şekilde davranan insanlar yanlış yola sapan bir yolcu gibidirler. Bu yolcu ne kadar hızlanırsa o kadar doğru yoldan sapacaktır. Uzağı görme ve işlerin sonunu düşünmek yolunda en büyük engellerden biri de gurur ve kibirdir. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmaktadır. Kim gurura ve batıla güvenirse işlerin sonunu düşünemez hale gelir. Gurur ve kibir çoğunlukla nedamet ve pişmanlığa yol açar. Çünkü insan böyle bir durumda düşünce artık kendini ve diğerlerini doğru şekilde değerlendiremez ve her zaman hesap hatası yapar. İşte bu nedenden dolayı sürekli pişmanlığa ve nedamete kapılır. Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı adlı programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bir müminin ihtiyacını karşılamak ve sorununu çözümlemek, itikafta bulunan insana camiden çıkarak bunu yaptıktan sonra tekrar camiye dönmesi ve itikaf ameline devam etmesine müsaade edilecek kadar önemlidir. Çünkü bu amel gerçekte itikaf amelinin devamıdır ve ondan ayrı olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Kim din kardeşinin ihtiyacını karşılayacak olursa binlerce yıl Allahü Teala'ya ibadet etmiş ve o yıllarda gündüzleri oruç tutup geceleri de namaz kılarak geçirmiş gibi olur.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümde camilerde yerine getirilen özel ibadetlerden biri de itikaf olduğunu anlatmıştık. Gerçi Allah'a ibadet etmek tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda iyi bir ameldir. Fakat bazı ayetler ve rivayetlere göre bazı mekanların özel şeref ve onuru söz konusudur ve insanın Allah katına yakınlaşması ve dualarının icabet görmesinde etkili rol ifa eder. Cami ise Allah'ın evi olarak bu mekanların en üstün olanlarından sayılır ve itikaf için belirlenen bir mekandır. Öte yandan bu ibadet çok önemlidir. Böyle her camide itikaf ibadeti tavsiye edilmemiştir. İtikaf için önerilen camiler Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Kufe'den ibarettir. Ve eğer bu camilerde itikaf ameli mümkün değilse o zaman her kentin ulu camii önerilir. Ulu camiden maksat her kentte veya semtte insanların en çok uğradığı ve orada toplandığı ve namaz kıldığı ve diğer camilere göre gelen insanların sayısı daha fazla olduğu camidir.
İtikaf özel bir zamanda ve özel bir mekanda yerine getirilen en önemli ve en güzel ibadetlerden biridir. Gerçi itikaf ibadeti müstahaptır ve insan bu ibadeti yerine getirmek veya getirmemek de serbesttir. Ancak başladığı takdirde bu ibadeti sürdürmek vacip olur. Öyle ki bu ibadet ortasında terk edilemez. Bu arada itikaf ibadetinin süresi hakkında İslam fakihler arasında görüş ayrılığı söz konusudur. Ehl-i sünnet fakihlerinden Malik ve Ebu Hanife en kısa süreli itikaf ibadetini bir gece gündüz olarak açıklamıştır. Ancak Şii fakihler itikafın en kısa süresini 3 gün olarak belirtiyor.
İtikaf ibadeti zaman açısından özel bir zamanla sınırlı değildir. Zira itikaf ibadetinin gereği oruç tutmaktır. Ancak buna göre bu ibadet şer'i açıdan oruç tutulabilecek zamanlarda yerine getirilmelidir. Dolayısıyla yolcu, hasta ve kasıtlı olarak oruç tutmayan insanların itikaf ibadeti doğru olmaz. Ya da Ramazan bayramı veya Kurban bayramı gibi oruç tutmak haram ilan edilen günlerde de itikaf ibadeti yerine getirilemez. İtikaf ibadeti için en iyi zaman mübarek Ramazan ayının son 10 günüdür. Yine itikaf ameli için uygun olan günlere her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleri olan ve beyaz günler olarak adlandırılan ve bu günlerde oruç tutmanın faziletli olduğu ifade edilen günlerde itikaf için uygun günlerdir.
Öte yandan itikaf ibadetinin doğru olması için itikaf süresi boyunca camide sürekli bulunmak şarttır. Nitekim İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur: İtikafta bulunan insanın camiden çıkması caiz değildir. Ancak acil bir durum için camiden çıkarsa, ihtiyacını giderdikten sonra hemen camiye dönmesi gerekir. İtikaf ibadetine başlayan insan bazı zaruri durumlarda camiden çıkabilir. Bunlar cuma namazına veya cenaze törenine katılmak, bir hastayı zaruret icabı ziyaret etmek, bir müminin ihtiyacını karşılamak gibi durumlardır. Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere, bir müminin ihtiyacını karşılamak ve sorununu çözümlemek, itikafta bulunan insana camiden çıkarak bunu yaptıktan sonra tekrar camiye dönmesi ve itikaf ameline devam etmesine müsaade edilecek kadar önemlidir. Çünkü bu amel gerçekte itikaf amelinin devamıdır ve ondan ayrı olamaz.
Meymun bin Mihran adında biri İmam Hasan aleyhisselamla beraber camide itikaf ibadetine oturduğunu ve o sırada adamın biri içeri girip şöyle arz ettiğini anlatır: Ey Resulullah'ın oğlu, birinin benden alacağı var ve bu yüzden beni hapse attırmak istiyor. İmam şöyle buyurdu: Şu anda senin borcunu ödeyecek param yok. Adam şöyle arz etti: O zaman siz gelin ve onunla konuşun. İmam Hasan aleyhisselam hemen kalktı ve gitmek istedi. Ben de imama şöyle arz ettim: Ey Resulullah'ın oğlu, acaba itikafta olduğunuzu unuttunuz mu? Hazret şöyle buyurdu: Unutmadım ama babamdan Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duymuştum. Kim din kardeşinin ihtiyacını karşılayacak olursa binlerce yıl Allahu Teala'ya ibadet etmiş ve o yıllarda gündüzleri oruç tutup geceleri de namaz kılarak geçirmiş gibi olur.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde İslam dünyasının ilk dört büyük camii arasında yer alan Kufe Camii'ni anlatmaya devam etmek istiyoruz.
Rivayetlere göre bir gün İmam Sadık aleyhisselam Kufe Camii'nin yakınına geldi ve o sırada merkebinden indi. Hazret'e bunun neden yaptığı soruldu. Hazret şöyle buyurdu: Burası Kufe Camii'nin çevresidir ve bu sınırı Hazreti Adem aleyhisselam bu cami için belirlemiştir ve bu yüzden ben binek üzerinde bu alana girmeyi uygun bulmuyorum. Rivayetin devamında o Hazret'e şöyle arz edildiği anlatılır: Eğer Kufe Camii'nin alanı sizin buyurduğunuz ise o zaman hangi etken bunu değiştirmiştir? İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verir: İlk sebep Nuh fırtınasıydı. Daha sonraları da Kesra ashabı, ardından Numan bin Menzer ve daha sonra da Ziyad bin Ebu Sufyan bazı değişiklikler yaptı.
Bu rivayetten anlaşıldığı üzere bu şerefli cami Hazreti Adem döneminden itibaren Allahü Teala'ya ibadet mekanı olarak belirlenmiştir. Fakat bu mekan tarih boyunca bir takım değişikliklere uğramış ve çeşitli dönemlerde yeniden inşa edilmiş ve caminin alanı ve sınırları da değişmiştir. Halihazırda Kufe Camii'nin yüz ölçümü 11.000 metrekaredir ve yüksekliği 10 metreye varan yüksek duvarlarla korunur. Caminin 187 sütunu ve yüksekliği 30 metreye varan 4 minaresi ve biri Emirül Mümin'in kapısı olarak ün yapan ve Babul Sede olarak anılan 5 kapısı vardır. Babul kendi caminin batı kanadındadır. Babul Emmat kıble yönünde ve Babul Fil ve Babul Saban kapıları da diğer kapılardır. Bu cami tarih boyunca birçok ilahi enbiyayı ve İslam peygamberini ağırlamıştır.
İmam Ali aleyhisselam defalarca bu camide namaza durmuş ve minberinde hutbe okumuş ve yargı ve İslam devletini yönetme işlerini burada yerine getirmiş ve en son yine bu caminin mihrabında şehit düşmüştür. Caminin güneybatı kanadında İmam Ali'ye ait olduğu belirtilen küçük bir ev vardır. Meysem Tammar'ın mezarı da bu evin yakınındadır. Ve bu evle cami arasında hilafet konağı yer almaktadır. Öyle ki caminin güneybatısından bu binaya geçmek mümkündür.
Hazreti Müslim'in mezarı Kufe Camii'nin dışında ve güneydoğu tarafında yer alır ve kısa bir koridorun aracılığı ile camiden bu mezarın avlusuna geçmek mümkün. Hazreti Müslim türbesi Kufe Camii'nin doğusunda geniş bir alanı kapsar ve altın kubbesi ve revakları ve şebistanı ve eyvanları ile halkı ağırlar. Müslim bin Akil, Ebu Talib'in torunu ve İmam Hüseyin aleyhisselamın amcaoğlu ve Haşimoğulları hanedanındandı. Müslim İmam Hüseyin aleyhisselam imameti döneminde o hazretin temsilcisi olarak Kufe halkından biat almak ve kentin durumunu gözden geçirmek üzere bu kente gitti ve 18 bin kişiden biat almayı başardı. Fakat Kufe valisinin değişmesi ve İbn-i Ziyad'ın yeni vali olarak atanmasının ardından Müslim'in faaliyet şartları zorlaştı.
Müslim bu gelişmenin ardından Hani bin Urve'nin evine gitti. Ancak kendisiyle biat etmek üzere sözleşen 18 bin kişiden bir tek kişi bile kalmamıştı. Müslim o gece yakalandı ve İbn-i Ziyad'ın talimatı üzerine onu saraya götürerek başını kestiler ve başsız bedenini çatıdan yere attılar. Müslim'in cenazesi hükümet konağının yanında toprağa verildi. Bunun sebebi ise Şii Müslümanların bu mezarı ziyaret etmelerinin engellenmesiydi. Müslim'in mezarı Kameri 65 yılına kadar belirsizdi. O yılda Muhtar Sakafi Müslim için özel bir bina inşa edilmesini emretti. Böylece Müslim'in mezarı türbeye ve kubbeye kavuştu.
Hani bin Urve'nin mezarı da Hazreti Müslim'in mezarının karşısında ve avlunun kuzeyinde yer alıyor. Hani Müslim'in vefakar arkadaşı ve Kufe'de ev sahipliği yapan ve onunla birlikte şehit düşen bir insandır. Hani bin Urve İmam Ali aleyhisselamın sahabesiydi. Hani İmam Hüseyin aleyhisselamın elçisi Müslim'e kucak açtı ve onu Ubeydullah İbni Ziyad'dan sakladı ve bu yüzden İbni Ziyad onun da başını kesti.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıtmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün yine sizlerle birlikte Sistan ve Beluçistan eyaletinde güzel Çabahar Liman kentine giderek buranın sevilen yöresel yemekleri ve tatlıları ile tanıştıracağız.
Değerli dinleyiciler, bugün Umman Denizi kıyısında ve ülkemizin güneydoğu sahilinde bulunan Çağbahar Liman kentinde ve konuksever Beluç halkına misafir oluyoruz. Umman Denizi ve Hint Okyanusu kıyısında olan bu kentin çok eski bir mazisi vardır. Okyanus manzarasına bakabilecek İran'ın tek kenti olan Çağbahar, Sistan ve Beluçistan eyaletinin güneydoğusunda yer alarak kenti müreffeh kılan ticaret ve strateji açısından çok iyi ve özel bir konuma sahip olmasıdır. Ancak Çağbahar şehrinin önemli sadece ticari konumuyla sınırlı kalmayıp güzelliği ve ılıman iklimi de bu bölgede turizmi zengin ve revaçta olmasına neden olmuştur. Çağbahar kentin adı Çahar Bahar yani Dört Bahar adından alınmıştır. Bu da kentin yılın dört mevsiminde ılıman ve bahar gibi havaya sahip olmasına işaret ediyor.
Çağbahar kentinin 40 ila 50 kilometre uzaklığında minyatür dağlar boy gösteriyor. Minyatür dağlar Keçul sahili yakınlarından Guader körfezine kadar uzanıyor. Bu dağlar bölgenin jeomorfolojik fenomenleri arasındadır. Minyatür dağlar çatlamış ve bitki örtüsü olmayan garip şekillere sahip dağlardır. Yükseklikleri farklı yerlerde değişir. Bazıları 5 metre, bazıları 100 metreden yüksek. Bu dağlar turistler arasında olağan dışı olmaları nedeniyle Mars dağları olarak bilinir.
Çağbahar Liman kentinin diğer doğa güzelliklerinden biri de Gel Afşan yani çamur sıçratan dağlarıdır. Gel Afşan dağları Konerek yakınlarında Çağbahar'dan 95 kilometre mesafede ve Teng Limanı bölgesinde bulunuyor. Bu doğa olayı bilimsel adı Mudvolvana olarak biliniyor. Dünyada Gel Afşan dağları sadece İran ile sınırlı değildir, diğer ülkelerde de görülür. Fakat yüksekliği 500 metreye ulaşan en büyük çamur sıçratan dağ ise Çağbahar Limanı'dır. Gel Afşan dağları hakkında İran'ın Doğa Harikaları adlı programımızda uzunca söz etmiştik.
Gel Afşan veya Türkçesi çamur sıçratan dağlar olayı, soğuk çamurun bir kaynaktan çıkarak üst üste yığılması ve zamanla koni halini alarak dağa benzer bir şekil almasına denir. Farklı zaman aralıklarla bu kaynaklardan çıkan soğuk çamur, yoğun bir köpüğün patlama sesiyle birlikte yeryüzüne çıkar. Farklı mevsimlerde çamurun sıçraması durabilir ve uzun bir süre sonra tekrar yanardağ gibi faaliyete başlayabilir. Yine Çağbahar Limanı'nın diğer doğa harikalarından Lipar Sulak Alanı, Mangrove Ormanları, Dere Köyü ve diğer birçoklarına değinebiliriz. Yine bu doğa olayları hakkında daha fazla bilgiyi sitemizin arşiv bölümünden edinebilirsiniz.
Çağbahar bölgesinin ana sakinleri Beluç insanlardır ve güzel Beluç dili ve şivesi ile konuşurlar. Onlar kendilerine has gelenekleri ve göreneklere sahipler. Bu geleneklerden biri ise Şaban ayının ortasında bir koyun veya keçiyi kurban keserek Ramazan ayı için Tebbahag adına özel bir yemek hazırlamaktır. Tebbahag aslında etin uzun süre tutulabilmesi için bir nevi hazırlama tarzıdır ve 10 günlük bir süre gerektirir. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla hazırlanan bu et ile çeşitli yemekler pişirilir.
Tahran Radyosu.
T Tebahek, Sistan ve Belüçistan eyaletinin en leziz ve en eski yöresel yemeklerinden biridir ve bu eyaletin dışında ve Fars Körfezi Arap komşu ülkelerinde değerli bir hediye olarak bilinir. Tebahek eti, Herat'ta ve Afganistan'ın batısında lend eti ve Kabil'de kurutulmuş et olan gag etine çok benziyor.
Az önce de belirttiğimiz gibi tebahak aslında hazırlandıktan sonra beluç pilavı veya diğer leziz yemekler pişirmek için eti bir nevi muhafaza etme yöntemidir. Kurutulmuş tebahak etini hiçbir soğutma sistemi olmadan aylarca hatta bir yıl boyunca evde saklayabilirsiniz. Tebahak koyun veya dilimlenmiş keçi etinden tuz, biber ve nar unundan hazırlanır ve çok lezzetli bir tadı vardır. Tebahakin evde kolay bir şekilde hazırlamak için eti yaprak şeklinde dilimleri kesmek ve daha sonra ezilmiş nar çekirdekleri ve tuz ile terbiye edilmesi yeterlidir. Terbiye edilen et 15 dakika mikrodalgada kurutulur. Böylece hazırladığınız eti uzun süre saklayabilirsiniz.
Tebahak ile Beluç halkının hazırladığı yemeklerden biri Beluç pilavıdır. Bu leziz pilavın 3 kişilik porsiyonunu hazırlamak için pişirilmiş yeteri kadar tebahak etine tebahak et suyu, 3 ölçek pirinç, 1 orta boy doğranmış domates, küp halinde doğranmış bir soğan, kızartılmak için yeteri kadar yağ, tuz ve biber ve tabii ki servis için limona ihtiyaç var.
Tebahak pilavın hazırlanması için önce küp doğranmış soğanlar yağda altın renk alıncaya kadar kavrulur. Ardından domates, tuz ve karabiber eklenir ve yağda biraz çevrilir. Karışım üzerine pişirmiş tebahak etini ekler ve yaklaşık 5 dakika pişirilir. Pilavın hazırlanması için tebahak et suyunun kullanılması ise pilava muhteşem bir tat veriyor. Pirinci yıkadıktan sonra tebahak et suyu ile birlikte pişirilir. Pirinç için daha fazla su gerekirse biraz kaynamış su ekleyebilirsiniz. Pirinç suyunu çekince ocağın altı kısılır ve yarım saat demlenmesi için bekletilir. Yarım saat sonra tebahak pilavımız hazır. Afiyet olsun.
Sohbetimizin de başında belirttiğimiz gibi Çabahar bir liman kentidir ve bu konu halk sofrasında deniz ürünlerinin özel bir yeri olduğunu gösteriyor. Bu leziz yemeklerden biri kerahi mahidir. Karayi kerahi veya kerahi Pakistan, Hindistan ve Belüçistan'ın ortak yemeğidir ve çeşitli türleri vardır. Zira bu yemeği tavuk, balık ve karides ile hazırlayabilirsiniz. Pratik ve kolay aynı zamanda acılı ve leziz olan bu yemeğin acısını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Genelde balık ile yapılan kerahi yemeğini ekmek veya pilav yanında servis ederler. Beluç halkı arasında çok beğenilen bu yemek aynı zamanda Pakistan halkının sofralarının ana yemeklerinden biridir.
Balık etinden yapılan kerahi mahinin hazırlanması için bir adet soğan, bir ölçek yoğurt, beş diş sarımsak, biraz zencefil, istenilen miktarda yeşil ve kırmızı biber, üç adet domates, 300 gram balık, bir çay kaşığı balık baharatı, bir tatlı kaşığı tuz, istenilen miktarda kırmızı veya karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı yıldız ananas, bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı tarçın, iki adet karabiber, karanfil, çay kaşığının dörtte biri muskat, yeteri kadar tuz ve bir ölçek yoğurda ihtiyaç vardır.
Kerahi mahiyi hazırlamak için önce bir kaseye su koyar ve içinde biraz tuz eritir ve balıkları 10 dakika tuzlu suda bekletilir. Domatesleri tamamen püre haline getirir ve soğan ile birlikte tavada kavrulur. Sarımsak, zencefil, kırmızı ve yeşil biberi havanda iyice ezin. Balıkları tuzlu sudan çıkartın, yıkayın, kurutun ve yağda kızartın. Kavurduğunuz soğanları tavadan alın ve el mikseri ile yoğurt ile tamamen karıştırın. Havanda ezdiğiniz sarımsak, biber ve zencefili tavaya alın ve kavurun, biraz sonra tuz, kırmızı ve karabiber, kimyon, yıldız, anason, zerdeçal, tarçın, karanfil, muskatı ekleyin ve çok kısa süreliğine yağda çevirin. Ardından domates karışımını ekleyin. Ardından soğan ve yoğurdu da ekleyin ve biraz pişirin. Daha sonra kızarttığınız balıkları baharatların kokusu çıkınca hazırlamış olduğunuz sosun içine koyun ve 10 ila 15 dakika pişirin. Kerahi mahi yemeğiniz hazır. Afiyet olsun.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonuna geldik.
Programımız ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parstoday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep, Kübra ve diğer Evliyaullah'ta sabır ruhunu oluşturan unsurlardan birinin Allah-u Teala'ya karşı sadık olmak ve ona gönül bağlamak olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu sizlere aktaracağız. Böyle hareket eden Hazreti Zeynep-i Kübra ve diğer Evliyaullah'ta bu sabır ve bu morali oluşturan unsurlardan biri sadakattir. Allah-u Teala ile anlaşmaya sadık olmalarıdır. Allah yoluna gönül koymaktır. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sadakati hem ilahi azim enbiya için gerekli kılınmıştır. Hani o vakit biz peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere misak ahitlerini, kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan, biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Doğruların doğruluğunu sormak için. Ey peygamber, biz senden söz almıştık. Ve Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa'dan söz almıştık. Tüm peygamberlerden söz almıştık. Ve bu söz çok güçlü ve yoğun bir sözdü. Liyes elde lam harfi biz talebelerin tabiriyle akibet lam'ıdır. Ve bu sözün neticesinde bu peygamberlerin bu söze karşı gösterdikleri sadakatten büyük bir sorgulamaya tutulurlar. Yani bizim peygamber ve büyük ilahi peygamberler Allah dergahına ve bu ilahi sözü yerine getirmekte kullandıkları sadakat oranını sunmalıdırlar. Bu peygamberlerindir. Biz sıradan ve mümin insanlar konusunda da şöyle buyuruyor. İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan kimisi adağını ödedi, kimisi de beklemede ve onlar sözlerini, özlerini hiçbir suretle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları, doğrulukları yüzünden mükafatlandıracak. Münafıkları ise dilerse azap edecek. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Seyyid Ali Hameneyi mübarek Ramazan ayının 7. gününde önceki günlerde olduğu gibi cemaat namazın ardından minbere çıktı ve Allah'a hamd ve senanın ardından Kur'an-ı Kerim'deki müjdeler ve vaatlere değindi. Vaiz konuşmasının başında orada hazır bulunanlardan Allah'ın müminlere müjde ve vaatte bulunduğu ayetlere dikkat etmelerini istedi. Sonra şöyle bir soru sordu. Acaba Kur'an'da Allahu Teala'nın müminlere hitaben siz düşmanlarınıza galip geleceksiniz diye buyurduğu bir ayet var mı? Veya siz iman sahibi olup ve imanınızın taahhütlerine amel ettiğinizde düşmanlarınızdan ve muhaliflerinizden daha üstün ve yüksek olacaksınız diye vaatte bulunmuş mu? Acaba Kur'an'da böyle bir ayet var mı, yok mu? Orada hazır bulunanlardan biri Ali İmran suresinin 139. ayetini işaret ederek onu kıraat etti.
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. Seyyid Ali onu tasdik ederek şöyle konuştu. Evet, eğer siz müminseniz, siz düşmanlarınızdan üstünsünüz. Üstün el sizsiniz. Daha güçlü el sizdedir. Müminlere, düşmanlarına karşı ve muhaliflerin saflarına karşı kesin galebe edeceklerini vaat eden diğer birçok ayet de vardır. Tıpkı Mücadele Suresinin 21. ayetinde olduğu gibi.
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
Allah yazdı, takdir etti ki andolsun ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz. Veya Saffat suresinin 173. ayetinde olduğu gibi.
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
Şüphesiz ordularımız galip gelecektir. Çok sayıda benzer ayetler vardır. İmam Hasan Aleyhisselam camisinin genç din adamı konuşma tarzını değiştirerek şöyle devam etti. Bu mübarek Ramazan ayında Kur'an okurken her gün bir cüz bitirmeye çalışmak yerine Kur'an'ı anlamaya çalışınız. Bir ayeti düşünerek okuyun ve daha sonra bakın, görün acaba bu ayette bizim söylediğimiz bu vaatlerden var mı, yok mu? Bendeniz bu celselerde yapabilirsem en fazla 50 ayetin mealini işleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'in en az 6000 ayeti vardır. Öyleyse kendiniz Kur'an ile ünsiyet kurun. Arapça bilenler kendilerinin Kur'an ile bu ünsiyetini ve dostluğunu güçlendirmeye çalışsın. Arapça bilmeyenler Arapça öğrenmeye çalışmakla birlikte Kur'an'ın dili ile tanışmaya çalışsınlar. Kur'an okuyup anlamayı da ertelemesinler Arapça öğrendikten sonraya. Şimdi de Kur'an okusunlar fakat iyi tercümelerle. Bakın görün burada değindiğimiz müjdelerden hangisini Kur'an'da bulabilirsiniz. Müminin özelliklerinden biri endişe, vesvese ve kaygıdan kurtulmaktır ve Kur'an-ı Kerim bu çok değerli durumun müjdesini ona veriyor. Seyyid Ali not aldığı belgeye baktı ve şöyle devam etti. Kağıdın başında şöyle yazmışız. Güven ve huzur ve güvenlik ki bunlar anlam olarak birbirlerine yakındırlar. Güven demek gönül rahatlığı demek. Gönül rahatlığı ne anlama gelir? Acaba bizim ruhumuzun hiçbir hareketi ve çabasının olmaması mı demek? Veya gönül rahatlığı kaygı ve endişeye karşıt mıdır? Sınava girecek olan iki kişiyi düşünün. Biri derslerini iyi çalışmış, birkaç kez tekrarlamış, arkadaşları ile konuyu ele almış, sınava gireceği bu kitaptaki tüm konuları onun için açık ve hazırdır. Şimdi onu bu kitabı okumamış veya bir kısmını okumuş ya da kendi hafızasına pek de güvenmeyen biriyle kıyaslayın. Her ikisi sınava katılacaklardır. Acaba bunların ruh halleri eşit midir? Hiç şüphesiz ilk kişi ruhsal rahatlığı ile hiçbir kaygısı olmadan gönül rahatlığı ile girer ve nereden sorurlarsa biliyorum der. Fakat diğeri sürekli tedirgindir. Tıpkı çalkantılı bir okyanusta yüzen ve rüzgarın savurduğu bir kayık gibidir. Şimdi bu iki ruh halini bir hakim karşısında ve tarihin büyük sosyal mücadeleleri ve sosyal faaliyetlerinde düşünün. İki asker savaş meydanına giriyorlar. İki farklı moralle, biri komutanları ve liderlerinin işbirliğine ve düşman gücünün zayıflığına inanıyor. Üstelik biraz ötede cephe arkasında yardım güçlerinin gerekli fırsatta bir işaretle meydana ve yardıma gelmeye hazır olduklarını biliyor. Diğeri kendi savaş teçhizatlarına, dostlarının performansına, silahının işleyişine asla güvenmiyor, kendini küçük görüyor, düşmanı büyük görüyor. Bunlar gönül rahatlığı ve nefsi güvenini açıklayan örneklerdir. O ilk asker güven duyuyor, kalbi huzurludur. Huzurlu kalp demek, savaş meydanına bir sigara yakmak istemek ve etrafındaki manzarayı seyretmek anlamında değildir. Hayır, güven demek, kaygılı ve mustarip olmamak demek. Gelecek onun için aydındır, ilerleyeceğini biliyor, bu yüzden korkmuyor. Bu gönül rahattır. Bu, Kur'an'ın bahsettiği emin motivasyon işte budur. Bir başka örnek, maksadına doğru hareket etmek isteyen insanın onlarca konunun onu bu yolu ve hedefini takip etmesini engellemesidir. İmam Hasan aleyhisselam camisinin genç din adamı konuşmasını şöyle sürdürdü. Korku bu motivasyonlardan biridir. Neden korkmak? Yol ortasında açlıktan korkmak. Yol kesen hırsızlardan korkmak. Yolda pusuya yatan yırtıcı kurttan korkmak. Yoldaki uykusuzluklardan ve zahmetlerden korkmak. Ve en sonunda da ulaşamamaktan korkmak. Bir başka konu açgözlülüktür. Niçin açgözlülük? Rahat bir yaşam için açgözlülük. Maksada doğru hareket ederek gitmek yerine çocuklarım ve sevgili eşimin yanında yaşamak. Bu konu sıradan bir insan için, küçük bir insan için, zayıf bir ruh için idealdir. Bazen yola ayak basmak isteyen kişiye özel çalışma fırsatları veya maddi öneriler yapılır. O açgözlülük yapar ve işte bu da onu hareketten alıkoyar. Şimdi tehlikeyi göze alan ve bugünün deyimi ile bu yola ayak basan ve yola çıkan birini düşünün. Fakat acaba iş bitmiş midir? Onu bu yola girmesine izin vermeyen baş belalar yok olmuş mu? Hayır. İyice dikkat ediniz. Bu baş belalılar baştan da onun bu uzun ve uzak yola ayak basmasına izin vermiyorlardı. Şimdi bu yola girmişken de onu bu yolda rahat bırakmıyorlar. Attığı her bir adımda tıpkı bir diken gibi, tıpkı bir pranga gibi onun eteğini tutuyor, elini tutuyor ve çekiyorlar ki onu bu yolu kat etmekten alıkoysunlar. Bazen bu tarafa çekiyorlar, bazen o tarafa çekiyorlar. Bu güvensiz bir insandır. Fakat bir insan meydana ayak basınca büyük bir motivasyon ve önemli bir faktör onu tüm küçük motivasyonlardan gafil ediyor. Güçlü bir mıknatıs gibi büyük bir çekim gücü onun kalbini kendine çekiyor ki bu küçük cazibeler, evlat cazibesi, eş cazibesi, yaşam cazibesi, para cazibesi, makam cazibesi, o büyük cazibe karşısında boş bir şeydir. Bu insanlar böyle güçlü bir cazibe ile, bu güçlü motivasyonla bir yola girdiğinde ve o yolda ilerleyince artık eş ve çocuklar cazibesi ve diğer şeyler ve güzellikler ve rahatlar ve iyilikler ve zevkler onu etkileyemez. Bu adam kimdir? Güvenilen adam. Allah yolunu sonuna kadar kat edebilen kimsedir. O ki Yüce Allah Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde mutmain nefis olarak hitap edendir.
Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. İrci'i ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye.
Güven bu anlamdadır. Yani bir şey onu kendine çeksin. İman çekimi, Allah'a ilgi çekimi, hedefe ilgi çekimi, onu öyle kendilerine cezbetsin ve kendine çeksin ki diğer tüm çekici şeyler onun için boş ve komik gelsinler. Allah'a iman bir insanın ruhunda tıpkı bir güçlü çekim gibi davransa onu imanlı hedeflere çeker. Seyyid Ali kalp güveni hakkında daha fazla örnek vermek ve onun asr-ı saadetten beri tarihi örneklerine değinmek istiyordu. Fakat fazla zamanı yoktu. Bu yüzden orada hazır bulunanlara hitaben şöyle devam etti. Kendiniz gidin ve kanıtlarını bulunuz. İnsanları kendine çeken çekicilikleri bulunuz. Sakinlik de bu anlamdadır. Kur'an'ın 5-6 yerinde bu kelime geçiyor. Biri de Huneyn muharebesiydi. Resulullah ordusu yersiz bir gurur nedeniyle kendi güçleriyle gururlanınca kimsenin onları yenemeyeceklerini sandılar. Fakat Allah'ın sünneti gereğince gurura kapılan insan yere düşer. Halbuki her insan ve her ümmet ve her millet için hassasiyet ve uyanıklık gereklidir ve eğer gurura kapılırsa Allah'ın sünneti işler ve gafil insan yere düşer. Huneyn muharebesinde de Müslümanların sayısı fazlaydı ve bu konu onların gurura kapılmalarına sebep oldu. Tevbe suresinin 25. ayeti şöyle buyuruyor.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş. Fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış. Fakat kendilerine gelince ve bir grup iyi asker ve Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talip ve diğer birkaçları gibi mümin komutanlardan bazıları büyük çabalarla dağılmakta olan orduyu korumayı başardılar. Yüce Allah onların başarılarının sebebini Tevbe suresinin 26. ayetinde şöyle buyuruyor.
ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.
Sonra Allah, Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Son kelime güvendir. Tabi maksat ruhsal güvendir, sosyal güven değil. Güven tüm insanların hukuka tam güvenerek kendi meşru isteklerine ulaşabilsindir. Burada söylediğimiz güven, sosyal konulardaki güvenden farklıdır. Bu güven, sarsılmamak, korku ve ıstırabın olmamasıdır. Şimdi Kur'an ayetlerinde müminlere bu üç sıfat hakkında neler beyan ediyor? Ra'd suresinin 28 ve 29. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ.
Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. İman getiren ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşan kimseler, bakın bu Allah'ı anmak, işte küçük çekimleri yok eden ve etkilerini etkisizleştiren çekimdir. Bu, Allah'ı zikretmenin özelliğidir. Allah'ı anmak, Allah'a dikkat etmek, her zaman Allah'ı görmek, tanımak, kendisiyle beraber olduğunu bilmenin önemli özelliklerinden biri, kalpleri ıstıraplardan, vesveselerden, kaygılardan, çeşitli çekimlerden koruyandır. Bu kalp huzur bulur. Allah'ı anmanın böyle ilginç özelliği vardır ve siz görüyorsunuz ki huzur ve istikrarın insanın başarısı için ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Mümin toplum, üstelik imanın getirdiği sorumluluklarına uyan müminin hem dünyası ve hem ahireti refaha kavuşur. Bir diğer ayet, Hazreti İbrahim'in kavmi ile tartışmasıdır. İbrahim Halilurrahman ve Tevhid münadisi kendi halkı ile mücadele ederdi. En'am suresinin 80 ila 82. ayetleri bu mücadelenin sözlerini aktararak şöyle buyuruyor.
وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
Kavmi onunla tartışmaya girişti. Kur'an-ı Kerim onların ne dediğini söylemiyor. Fakat İbrahim'in onlara verdiği cevap ve Kur'an'ın da aktardığına göre onların ne dediği tahmin edilebilir. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Yani ben kendi yolumda hiçbir şüphem yok ki siz tartışma ile beni kendi yolumdan geri döndürmek istiyorsunuz. Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Bu cevaptan onların İbrahim'e şöyle dedikleri anlaşılıyor. İbrahim, bizim Allah'a ortak koştuklarımızdan kork. Ve İbrahim de, ben onlardan asla korkmuyorum diyor. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? İbrahim, neden ben korkayım? Ben sizin sebepsizce mülk ve hükümet ve komutanlıkta Allah'a ortak koştuklarınızdan mı korkayım? Halbuki Allah beni hidayete erdirmiş ve konu benim için açıktır. Ve akıllıca bir mantık ve sebep olmaksızın alemlerin Allah'ına ortak koşan sizler korkmalısınız diyor. Ardından şöyle diyor. Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. Şimdi hangimiz ruhsal güvene daha layığız? Ben mi, siz mi? Allah'ı tanıyan ben mi? Yoksa batıl düşünceniz için hiçbir deliliniz olmayan siz mi? Ve sonda da şöyle buyuruyor. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Seyyid Ali bu ayetleri okuduktan sonra notlarına bir baktı ve şöyle dedi. Dördüncü vaat verimliliktir. Bir insanın sahip olunca daha iyi hareket edebildiği ve maksadına ulaşma ihtimalinin daha fazla olduğu, ona sahip olmazsa daha yavaş hareket ettiği ve ulaşamama ihtimali de daha fazla olan şey, kendi işinin verimli olduğunu bilmesi veya bilmemesidir. Eğer verimli olduğunu bilirse, onun hareketi bir dalga oluşturur ve onu maksadına daha fazla ulaştırır. Eğer buna inanırsa daha hızlı ilerler ve daha az yorulur. Mümin kendi işinin verimli olduğunu biliyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok örneği vardır ki ben birini getirdim. Bakara suresinin 144. ayetidir.
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
Elbette yüzünü semaya çevirip durduğunu bilmekteyiz. Çokça yaptığın duaların neticesi olarak seni hoşnut olacağın kıbleye yönelteceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ve siz de her nerede olursanız yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Şüphesiz ki kendilerine kitap verilenler, kıble emrinin Rablerinden gelen hak bir emir olduğunu bilmektedirler. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. Ayet kıble ile ilgilidir. Müslümanlar Mekke'de Kabe'ye doğru namaz kılıyorlardı. Fakat Medine'de Allah'ın emri ile Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Yahudiler de Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Kısa bir süre sonra Bakara suresinin 143. ayeti Allah'ın evi Mekke'ye doğru namaz kılın diye nazil oldu.
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
Siz insanlara şahit olasınız. Resul de size şahit olsun diye sizi vasat, seçkin, hayırlı bir ümmet kıldık. Mescid-i Aksa'yı bırakıp Kabe'yi yeni kıble olarak tayin etmemizin tek nedeni, Resul'e uyanlarla ökçesinin üzerine gerisin geriye dönecek olanları ayırt etmektir. O kıble değişimi, Allah'ın hidayet ettikleri dışında kalanlar için kabullenmesi, anlaşılması ağır bir hadisedir. Kıble ayeti inmeden eski kıbleye doğru namaz kılarak ölenleri merak ediyorsanız, Allah imanlarınızı, namazlarınızı boşa çıkaracak değildir. Allah insanlara karşı şefkatli olan Rauf, kullarına karşı merhametli olan Rahim'dir. Seyyid Ali celsenin sonunda orada hazır olanlara hitaben şöyle dedi: dikkat ediniz, Kur'an'da hem bu ayet hem birkaç veya birçok ayet müminlere işleriniz, imanlarınız, inancınız, yaptıklarınız boşa gitmeyecektir, bilhassa verimlidir vaadinde bulunuyor. Ve eğer bu durum müminlerde oluşursa hiç şüphesiz erdemlik yolunu kat etmek onun için daha kolay olacaktır. Peki, zaman da geçti. İnşallah yarınki konumuz tevhid hakkında olacaktır. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız bir başka podcast'in sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের